Hatalardan Ders Almak, Karl Popper ve Thomas Kuhn. 1666 yılında genç bir bilim insanı bahçede otururken yere bir elma düştü. Elmanın hareketinin neden yukarıya ya da yana doğru değil de doğrudan aşağıya doğru olduğunu merak eden bu bilim insanı Isaac Newton'du. Bu olay ona kütle çekim teorisi için esin kaynağı oldu. Bu teori elmaların hareketini açıkladığı gibi gezegenlerin de hareketini açıklıyordu. Peki, daha sonra ne oldu? Sizce Newton bundan sonra teorisinin doğru olduğunu su götürmez biçimde ispatlayan kanıtları bir araya getirdi mi? Karl Popper'e göre hayır. 1902-1994. Bilim insanları hepimiz gibi kendi hatalarından ders alır. Bilim, gerçekliğe ilişkin belirli bir düşünce biçiminin yanlış olduğunu fark ettiğimiz zaman ilerler. Bu iki cümle dünyanın işleyişi hakkında bilgi edinmek için insanlığın en iyi umudunun ne olduğuna dair Karl Popper'in görüşünü özetler. Popper, düşüncelerini geliştirmeden önce birçok insan, bilim insanlarının dünyanın nasıl olduğuna dair bir ön seziyle başladığına, sonrasında bu ön sezinin doğru olduğunu gösteren kanıtlar topladığına inanıyordu. Popper'e göre bilim insanları teorinin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bir teorinin sınanabilirliği, onun çürütülebilir, yanlış olduğu gösterilmiş olup olmadığını görmeyi içerir. Tipik bir bilim insanı, cüretkar bir tahmin ya da varsayımla işe başlar. Ardından da bir dizi deney ya da gözlemle onu çürütmeye çalışır. Bilim, yaratıcı ve heyecan verici bir girişimdir. Ama bir şeyin doğru olduğunu kanıtlamaz. Tek yaptığı yanlış bakış açılarından kurtulmak ve bu süreçte doğruya yaklaşmayı ummaktır. Popper, 1902 yılında Viyana'da doğdu. Ailesi daha sonra Hristiyanlığa geçmiş olsa da Popper Yahudi soyundan gelmekteydi ve 1930'larda Hitler iktidardayken yerinde bir kararla önce Yeni Zelanda'ya, daha sonra London School of Economics'te görev yaptığı İngiltere'ye yerleşti. Gençliğinde çok geniş bir ilgi alanına sahipti. Bilim, psikoloji, politika ve müzikle ilgileniyordu ama felsefe onun gerçek tutkusuydu. Yaşamı boyunca hem bilim felsefesine hem de siyaset felsefesine önemli katkılarda bulundu. Popper, bilimsel yöntemini kaleme almaya başlayana kadar birçok bilim insanı ve filozof, bilim yapma yolunun varsayımları destekleyecek kanıtlar bulmak olduğuna inanıyordu. Eğer bütün kuğuların beyaz olduğunu kanıtlamak istiyorsanız, beyaz kuğuları bol bol gözlemlemeliydiniz. Eğer baktığınız tüm kuğular beyazsa, bütün kuğular beyazdır. Hipotezinizin doğru olduğunu varsaymak mantıklı görünüyordu. Bu tarz bir akıl yürütme, şimdiye kadar gördüğüm bütün kuğular beyazdırdan, bütün kuğular beyazdır sonucuna gidiyordu. Fakat gözlemlemediğimiz bir kuğunun siyah olabileceği açıktır. Örneğin Avustralya'da ve dünyadaki birçok hayvanat bahçesinde siyah kuğular bulunur. Dolayısıyla bütün kuğular beyazdır ifadesi mantıksal kanıtlamanın sonucu olamaz. Hepsi beyaz binlerce kuğu gözlemlemiş olsanız bile sonuç yine de yanlış olabilir. Bütün kuğuların kesin olarak beyaz olduğunu kanıtlamanın tek yolu her bir kuğuya tek tek bakmaktır. Tek bir siyah kuğu bile olması durumunda bütün kuğular beyazdır sonucu yanlışlanmış olacaktır. Bu problem David Hume'un 18. yüzyılda kaleme almış olduğu tümevarım probleminin bir versiyonuydu. Tümevarım tümden gelimden çok farklıdır. Problemin kaynağı da budur. Tümden gelim öncüllerin başlangıç varsayımlarının doğru olması durumunda sonucunda da doğru olmak zorunda olduğu mantıksal bir argüman tarzıdır. Sıklıkla kullanılan bir örneği ele alalım. Bütün insanlar ölümlüdür ve Sokrates insandır öncülleri. Sokrates ölümlüdür mantıksal sonucunun takip ettiği iki öncüldür. Bütün insanlar ölümlüdür ve Sokrates insandırı kabul edip Sokrates ölümlüdür ifadesinin doğruluğunu yatsırsanız kendinizle çelişmiş olursunuz. Bu Sokrates hem ölümlüdür hem de ölümlü değildir demek gibi bir şey olur. Bunun üzerine düşünmenin bir yolu da tümden gelimle sonucun doğruluğunun bir şekilde öncüllerde içeriliyor olduğu ve mantığın onu sadece ortaya çıkardığıdır. Tümden gelimle ilgili başka bir örneğe bakalım. Birinci öncül, tüm balıkların solungaçları vardır. İkinci öncül, John bir balıktır. Sonuç, öyleyse John'un solungaçları vardır. Birinci önerme ve ikinci önermenin doğru olduğunu ancak sonucun yanlış olduğunu söylemek saçma, tamamen mantık dışı olurdu. Tüme varım bundan çok farklıdır. Tüme varım genellikle seçili gözlemlerden genel sonuçlara doğru akıl yürütmeyi içerir. Eğer 4 hafta üst üste her salı yağmur yağdığını gözlemlerseniz bundan böyle her salı yağmur yağacağı genellemesinde bulunabilirsiniz. Tüme varıma ilişkin bir örnek olurdu bu. Her salı yağmur yağar iddiasını çürütmek için yağmursuz geçen tek bir salı günü yeterlidir. Üst üste 4 yağmurlu salı günü örneği bütün olası salı günleri arasından çok küçük bir örnektir. Bununla birlikte sayısız gözlem yapsanız bile beyaz kuğularda olduğu gibi genellemenize uymayan tek bir örneğin varlığıyla engellenebilirsiniz. Yağmursuz geçen tek bir salı ya da beyaz olmayan bir kuğu. İşte bu da tüme varım problemidir. Bu kadar güvenilmez görünen tüme varım yöntemine dayanarak doğrulama problemi. İçeceğiniz bir sonraki suyun sizi zehirlemeyeceğini nasıl bilebilirsiniz? Cevap: geçmişte içtiğiniz bütün sular gayet iyiydi. Dolayısıyla bunun da iyi olacağını varsayıyorsunuz. Bu tür akıl yürütmeleri her zaman kullanırız. Ancak onlara bu kadar güvenmek için yeterli gerekçemiz yoktur. Doğada gerçekte orada olmayabilecek bir düzenin bulunduğunu varsayarız. Birçok filozof gibi bilimin tüme varımla ilerlediğini düşünüyorsanız o zaman tüme varım problemiyle yüzleşmeniz gerekir. Bilim nasıl olur da güvenilebilir olmayan bir akıl yürütme türüne dayanabilir? Popper'in bilimin nasıl düzenli bir biçimde geliştiği üzerine yorumu bu problemden kaçınır. Çünkü ona göre bilim tüme varıma dayanmaz. Bilim insanı gerçekliğin doğasıyla ilgili bilgiye dayanan bir tahminle bir hipotezle işe başlar. Bütün gazlar ısınınca genleşir. Buna bir örnek olabilir. Bu basit bir hipotezdir. Ama bu aşamada gerçek yaşamda bilim büyük çapta yaratıcılık ve hayal gücü içerir. Bilim insanları fikirlerini çok çeşitli yerlerden alır. Söz gelimi kimyacı August Kekule'nin rüyasında kendi kuyruğunu ısıran bir yılan görmüştür. Bu fikirle benzeyen molekülün yapısının altıgen bir halka olduğu yönündeki hipotezini bilim insanlarının yanlış olduğunu kanıtlama çabalarına rağmen hala ayakta duran bir hipotez geliştirmiştir. Bilim insanları sonrasında bu hipotezi sınamanın bir yolunu bulurlar. Bu örnekte çok sayıda farklı gaz türü alınıp ısıtılır. Fakat sınamak hipotezi destekleyen bir kanıt bulmak anlamına gelmez. Hipotez onu yanlışlama girişimine dayanabildiğini kanıtlamaya çabalamak anlamına gelir. Bilim insanları ideal olarak hipoteze uymayan bir gaz ararlar. Kuğu örneğini hatırlayalım. Tek bir siyah kuğu bütün kuğuların beyaz olduğuna dair genellemeyi çürütmek için yeterliydi. Aynı şekilde ısıtıldığında genişlemeyen tek bir gaz bütün gazlar ısıtıldığında genleşir hipotezini çürütmeye yeterli olurdu. Bir bilim insanı bir hipotezi çürütürse, yani yanlış olduğunu gösterirse, o zaman bu yeni bir bilgi parçasının ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Hipotezin yanlış olduğu bilgisi. İnsanlık bir şeyler öğrendiğimiz için ilerler. Isıtıldığı zaman genişleyen pek çok gazı gözlemlemek hipotezimiz konusunda belki bize bir parça güven verir ama bilgi vermeyecektir. Ne var ki bir karşı örnek size gerçek anlamda bir şeyler öğretir. Popper için herhangi bir hipotezin temel özelliği yanlışlanabilir olmak zorunda olmasıdır. Popper bu fikri bilim ile sözde bilim dediği şey arasındaki farkı açıklamak için kullanmıştır. Bilimsel bir hipotez yanlış olduğu kanıtlanabilir olandır. Yanlış olabileceği gösterebilen tahminler yapar. Etrafımdaki görünmez, fark edilmez periler bana bu cümleyi yazdırıyor dersem, o zaman bu ifademin yanlış olduğunu kanıtlayacak bir gözlem yapamazsınız. Periler görünmezse ve hiçbir iz bırakmıyorlarsa, var oldukları iddiasının yanlış olduğunu göstermenin yolu yoktur. Bu, yanlışlanabilir olmayan bir ifadedir. Dolayısıyla bilimsel bir ifade olmaktan çok uzaktır. Popper, psikanaliz hakkında ortaya koyulan pek çok ifadenin de bu şekilde yanlışlanamaz olduğunu düşündü. Ona göre bunlar sınanamazdı. Örneğin, eğer biri çıkıp da herkesin bilinç dışı isteklerle hareket ettiğini söylerse, bunu kanıtlamak için herhangi bir sınama yöntemi yoktur. Bilinç dışı isteklerle hareket ettiğini reddeden insanlar da dahil, her kanıt parçası Popper'e göre psikanalizin geçerli olduğunun başka bir kanıtı olarak alınır. Psikanalist şunu söyleyecektir. Bilinç dışını inkar etmeniz, babanıza meydan okumak için güçlü bilinç dışı bir isteğinizin olduğunu kanıtlar. Ancak bu ifade sınanamaz. Çünkü hayal edilebilir hiçbir kanıt bunun yanlış olduğunu gösteremez. Sonuç olarak Popper, psikanalizin bir bilim olmadığını iddia eder. Psikanaliz bize bir bilimin verebildiği şekilde bilgi vermez. Popper, bütün olası sonuçların insanlık tarihinin aslında bir sınıf mücadelesi tarihi olduğunu görüşüne destek sayacağı, Marksist tarih anlayışına da aynı şekilde karşı çıkar. Marksizm de yine yanlışlanamaz hipotezlere dayanmaktaydı. Buna karşın ışık güneşin çekimine kapılır diyen Albert Einstein'ın teorisi yanlışlanabilirdi. Bu da onu bilimsel bir teori yapıyordu. 1919 yılındaki güneş tutulması esnasında yıldızların konumuna ilişkin gözlemler onu çürütememişti. Ama çürütülebilirdi. Yıldızlardan gelen ışık normalde görünmüyordu. Ancak bilim insanları tutulmanın nadir koşulları altında yıldızların konumlarının Einstein'ın teorisini tahmin ettiği yerde olduğunu görebilmişlerdi. Eğer bu yıldızlar başka bir yerde görünmüş olsalardı, Einstein'ın ışığın çok ağır cisimlere çekilme teorisi baltalanmış olacaktı. Popper bu gözlemlerin Einstein'ın teorisinin doğruluğunu ispatladığını düşünmüyordu. Ancak teorinin sınanabilirliği ve bilim insanlarının onun yanlış olduğunu gösterememiş olmasını teorinin lehine sayıyordu. Einstein yanlış da olabilecek tahminlerde bulunmuş ama tahminleri yanlış çıkmamıştı. Popper'ın bilimsel yöntem tanımı pek çok bilim insanı ve filozofu derinden etkiledi. Örneğin Nobel Tıp Ödülünü kazanan Peter Medawar, bence Karl Popper dünyaya gelmiş en tartışmasız en büyük bilim filozofudur demiştir. Bilim insanları yaptıkları şeyin yaratıcı ve hayal gücü gerektiren bir etkinlik olarak tanımlamasından özellikle hoşlandılar. Popper'in çalışmalarını nasıl yürüttüklerini anladığını hissettiler. Filozoflar ise Popper'in zorlu tümevarım problemini aşma yöntemine bayılmıştı. Ne var ki 1962 yılında Amerikalı bilim tarihçisi ve fizikçi Thomas Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı bir kitap yayımladı. Bu kitap bilimin nasıl ilerlediği hakkında çok farklı bir hikaye anlatıyor ve Popper'in olayları yanlış anladığını öne sürüyordu. Kuhn, Popper'in bilim tarihini yeteri kadar dikkatle incelemediğine inanıyordu. Eğer incelemiş olsaydı ortaya bir kalıbın çıktığını görmüş olurdu. Kuhn'un normal bilim dediği şey çoğu zaman devam ederdi. Bilim insanları zamanın bilim insanlarının paylaştığı bir çerçeve ya da paradigma içerisinde çalışır. Örneğin insanlar dünyanın güneş etrafında döndüğünü fark etmeden önce paradigma güneşin dünyanın etrafında döndüğü yönündeydi. Astronomlar araştırmalarını bu çerçeve içinde yapar ve ona uymuyor görülen herhangi bir kanıtı da yine bu çerçeve içerisinde açıklardı. Bu paradigma içerisinde çalışırken dünyanın güneşin etrafında döndüğü düşüncesini ortaya atan Kopernikus gibi bir bilim insanının hesaplamalarında yanlışlık yaptığını düşünülürdü. Kuhn'a göre dışarıda keşfedilmeyi bekleyen olgular yoktur. Bunun yerine bir çerçeve ya da paradigma düşünebildiğiniz şeyi bir ölçüde belirler. Kuhn'un paradigma değişimi olarak nitelendirdiği şey gerçekleştiği zaman işler ilginç bir hal alır. Bir paradigma değişimi bir anlayış tarzı bütünüyle alt üst olduğunu ortaya çıkartır. Bir paradigma değişimi bir anlayış tarzı bütünüyle alt üst olduğunda ortaya çıkar. Bu bir bilim insanı ya da paradigmaya uymayan bir şeyler bulduğunda olabilir. Örneğin güneşin dünyanın etrafında döndüğü paradigması içerisinde bir anlam ifade etmeyen gözlemler gibi. Ama o zaman bile insanlar için eski düşünme tarzlarını bir kenara atmak uzun bir zaman alabilir. Yaşamlarını bir paradigma içerisinde çalışarak geçiren bilim insanları dünyaya farklı bir yolla bakmayı genellikle hoş karşılamaz. Sonunda yeni bir paradigma geçiş yaptıklarında bu sefer yeni bir çerçeve içinde çalışan normal bilim dönemine tekrar başlayabilirler. Bu böylece sürüp gider. Dünya evrenin merkezidir görüşü alt üst edildiğinde de böyle olmuştu. İnsanlar güneş sistemi hakkında bu şekilde düşünmeye başladıklarında gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngelerini anlamak için çok daha fazla normal bilim vardı. Popper doğal olarak bilim tarihine dair bu açıklamaya katılmıyordu. Gerçi normal bilim kavramının kullanışlı olduğu konusunda hemfikirdi. Popper'in modası geçmiş bir paradigmaya sahip bir bilim insanı gibi mi olduğu yoksa gerçeklik hakkında hakikate Kuhn'dan daha fazla mı yaklaştığı sorusu ilgi çekicidir. Bilim insanları gerçek deneyleri kullanır. Filozoflarsa argümanlarını makul kılabilmek için düşünce deneyleri bulma eğilimindedir. İki filozof, Philippa Foot ve Judith Jarvis Thomson, ahlakla ilgili görüşlerimizin önemli özelliklerini açığa çıkaran dikkatli bir şekilde oluşturulmuş bir dizi düşünce deneyi geliştirmiştir.